3. kaset 1. yüz sayfa 89. Biz geçici bir komiteyiz. Petersburg işçilerinin genel grev kararımıza uymalarındaki başarı bu görevle sınırlı oluşumuzu bilmelerindendi. Ama işin boyutları şimdi sorunu başka bir alana götürüyor. Siyasal alana giriyoruz artık. Burada bizim görevimiz son bulur. Burada siyasal partilerin görevi başlar. Onlar da yoldaşımız Vasili'nin açıklamasına göre Bolşevik yoldaşlarımız dışında hemen genel grev kararını kaldırmamızı istiyorlar bizden. O zaman biz tek başımıza St. Petersburg proletaryasını General Habalov'un azgın erleri önüne süremeyiz. Bu nedenle yoldaşlar, olayların siyasal boyutlara ulaşmasına neden olan 25 tarihli genel grev kararımızın kaldırılması gerektiğine inanıyorum ve bunu öneriyorum. Nereden geldiğini kestiremediğim bir soru, Bolşevik Parti'nin genel grev kararını resmen gerçekten destekleyip desteklemediğini öğrenmek istiyordu. Bu soruyu Solovyov yoldaş yanıtladı. Boris Vasili'nin yanında oturuyordu Solovyov yoldaş. Bolşevik Parti 25'i genel grevini desteklemiştir. Ne ki karar bugün alınmıştır. Genel grev kararının desteklenmesine ilişkin bu karar ancak öğleden sonra geç saatlerde karar defterine işlenebilmiştir. Bunu burada komite üyeleri önünde belirtmekte yarar umarım. O zaman Solovyov yoldaşa Menşevik yetkililerle birlikte oturmakta olan arkadaşım Simenon daha net bir soru yöneltti. Bolşevik Parti genel grev kararının sürdürülmesinden yana mı yoksa öteki partiler gibi genel grev kararının kaldırılmasını mı öneriyor komiteye? Solovyov yoldaş soruyu yalın biçimde yanıtladı. Bolşevik Parti bugünün koşullarında genel grevin kaldırılmasından yana ama Viborglular istemlerini sürdürmek kararlılığındaysalar Bolşevik Parti'de onlarla birlikte onların yanında omuz omuza yer alacağını belirtmekle beni görevli kıldı. Simenon birden öfkelendi. Her zamanki sorumsuzca demagojik tutumlarını sürdürüyorlar diye bağırdı. Sorumsuzluktur bu. Proletaryanın yanında güçlenebilmek için sorumsuzca onu yanlışlıklarında daha da kışkırtıyor. Boris Vasili'nin duruma egemen olan konuşması şu oldu. Yoldaşlar, partilerin tutumunu tartışmıyoruz. Komitemizin genel grev kararını sürdürmesi ya da kaldırması gündemimizde. Bolşevik dostlarımızın verdikleri sözleri her zaman tuttuklarını biliyoruz. Bu nedenle en ağır yükü zaman zaman yalnızca onların çektiklerinin de yakın tanığıyız. Her zaman bizim girişimlerimizden Bolşevikler sorumlu tutulmuşlardır ve de Bolşevik yoldaşlarımız buna hiç de itiraz etmemişlerdir. Solovyov yoldaşın bugünkü açıklamasını da bu açıdan değerlendireceğiz. Bolşevik Parti'nin de genel grevden yana olmadığını belirtmesini kuşkusuz değerlendirmemiz için de gözden ırak tutmayacağız. Kısa süren bir sessizliğin içinde başından çıkardığı kasketiyle bir adamın dimdik ayakta durmakta olduğunu gördük. Adam alabildiğine zayıftı. Belki de zayıflıktan yüzünün çizgileri alabildiğine duruydu. Şunları söyledi. Ben işsizim. Güneydeki Biryansk metalürji fabrikalarından 20 gün önce yasa dışı eylemlerimden dolayı işimden çıkarıldım. Sendika çalışmalarının başını çekiyordum orada. Şimdi burada hemşehrilerimin yanındayım. Karım ve iki çocuğum güneyde. Fabrika barakalarında kalabiliyorlar şimdilik. Buradakiler benim karnımı doyuruyor. Oradakiler de karımla çocuklarımın. Ama bizim orada yaşamak, St. Petersburg'dan daha güç. Karıma ve çocuğuma ne kadar bakacaklarını bilemem. St. Petersburg Devrimci Komitesi'ne bildiriyorum. Benim yarın dövüşmekten başka yapacak başka bir işim yok. Başına kasketi ayakta geçirip küt diye yerine oturuverdi ve de oturduğu yerden komiteye gözünü kırpmadan bakmaya başladı. Viborg Eylem Birliği Komitesi'ne Demir Yolu Tamir Atölyeleri Sendikası'nın görüşlerini açıklamakla yükümlüyüm. Biz savaşmak istemiyoruz ama çar adına savaştırıyorlar bizi. Bit ve sefalet içindeyiz. 14 saat kesintisiz çalışıyoruz efendilerimize. Köylü olan ana babalarımız ağaç kovuklarında yaşıyorlar. Ölüleri kavuşuyor bir avuç toprağa. 8 saatlik çalışma hakkını isterken öldürdüler bugün yoldaşımızı. Bu nedenle Demir Yolları Tamir Atölyesi işçileri, sendikası genel grev kararının kaldırılmamasını istiyorlar. Genel grev bizim kendimizi savunmamızdır. Onların azgınlıklarına, bizi sülük gibi emen sömürülerine karşı genel grev bizim isyanımızdır. Bizim isyanımız kendimizi savunmamızdır yalnızca. şunları da iletmemi istediler. Bundan sonra artık geri dönemeyiz. Kendimizi savunmamızdır bizim başkaldırımız. Kendimizi savunmamızdır onurlu isyanımız ve de besisiz çocuklarımızla kendi yarınlarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Bir genç tekstil işçisi kız, proleter arkadaşlarının ortasında komiteye şunları söyledi. Biz tekstil ara işçileri olarak size şunları söylemekle yükümlüyüm. Bizi ara işçisi erkek arkadaşlarımızdan daha çok çalıştırıyorlar. Nedeni şu, bize diyorlar ki, sizler genç kızlar, genç kadınlarsınız. Sevişmeden duramazsınız. İş bulur bulmaz hemen evlenirsiniz. Evlenir evlenmez de gebe kalırsınız. Bunda özgürsünüz. Hiç kimsenin sizin gebe kalıp kalmayacağınız konusuna karışmaya hakkı yoktur kuşkusuz. Ne ki gebe kalınca yasaya göre sizi işten çıkartmak olanağına sahip değiliz. Burnunda karınlarınızla iş saati kaybına neden oluyorsunuz. Tüm bunları değerlendiren fabrikamız size şunu önermektedir. Siz ara işçileri olarak öteki işçilerden ve öteki erkek arkadaşlarınızdan yarım saat daha çok çalışmakla yükümlüsünüz. Böylece siz de ileride olacaklara karşı kendinizden birazcık özveride bulunmuş olacaksınız. Bu seçmeden yana olanlar yarın işbaşı yapabilirler. Biz hepimiz yarım saat daha çok çalışıyoruz. Sabah 6'da işbaşı yapıp akşam 8.30'da tezgahı kapıyoruz. Genel grevin kaldırılmamasını istiyoruz. Yaşasın genel grevimiz. Böyle yaşamaktansa ölmeyi yeğliyoruz. Boris Vasili, yoldaşlar arasında başka konuşmacı yoksa komite kendi aralarında tartışmaya geçsin dediğinde iki Bahriyeli'nin ayağa kalktığını gördük. İkisi de ayağa kalktı ama biri konuştu. Şimdiye dek onları görmediğime şaşırdım. Belki de barakadaki kalabalığın içinde otururlarken denizci keplerini çıkarmış olmalarından onları ayırt edememiştim. Sanırım benim gibi çok kişi de onları fark edememişti. Bu durum herkesi gerçekten çok şaşırttı. Özellikle Eylem Birliği Komitesi üyeleri üzerinde derin bir etkisi oldu. Ayağa kalkmış iki denizciden biri, orta boylusu sonradan bu konuşmacının yakından tanıdığım Markin olup olmadığını hep düşündüm. Ama ne ona sormaya olanak buldum, ne o bana buna yakın bir şeyden söz etme ilişkisi içinde olabildi. Şöyle konuştu. Ben şimdi Kronstadt denizcileri adına konuşuyorum. Biz de tıpkı sizi kendimize örnekleyerek bir devrimci erler komitesi oluşturduk. İşte 23'ünden bu yana bu komite görevdedir. Ve de şimdi beni size gönderen odur. Onun kararı doğrultusunda size konuşacağım. Biz Kronstadt denizcileri olarak St. Petersburg proletaryasının giriştiği ve de 3 gündür başarıyla sürdürdüğü eylemi sonuna dek desteklemeye kararlıyız. Bunun sözde kalmayacağını eylem komitesi üyelerinin bilmesini istiyoruz. Proletaryanın eylem birliği komitesi bize buyrultusunu verdiği anda biz bu gece sabah sularına doğru Neva'ya girmeye hazırız. Sadece Neva sularına girmekle yetinmek istemediğimizde komitenin bilmesini istiyoruz. Kronstadt'ın toplarına kışlık saray bir gece dayanamaz. Pavlovski alayının da toplarımız karşısında uzun süre direnemeyeceğini biliyoruz. Komite Çarnikola'nın tutuklanma buyrultusunu bize verirse biz Kronstadt denizcileri olarak hepimiz ayrı ayrı Eylem Birliği Komitesi'ne yaşam boyu teşekkür edeceğiz. Bizim Erler Komitesi şu konuya özen göstermemi istedi benden. Kronstadt denizcilerinin St. Petersburg'un yiğit, savaşkan proletaryasını kurtarmak gibi bir savı yoktur. Bizim komite onun buyruğuna girmek istemektedir. Biz St. Petersburg ve tüm halkların özgürlük savaşımının doğrultusunda onların bir parçası, onlardan ayrılmaz bir güç olarak tarihsel görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Barış istiyoruz. Köylerimize döndüğümüzde toprağımız olsun istiyoruz. İnsanın insanı sömürdüğü bu geri çağın çarları, çariçeleri, grandükleri, generalleri, burjuvalarıyla birlikte kötü bir düş gibi belleğimizden silinip gitmesini istiyoruz. St. Petersburg'un devrimci proletaryası hemen burunları dibindeki denizci kardeşlerine güvenebilirler. Yaşasın proletaryanın başkaldırışı, kahrolsun çar, kahrolsun savaş, yaşasın barış, yaşasın topraksız köylülerin devrimci savaşı. Son tümceleri her iki denizci birden söylediler. Tüm boğazlarının gücüyle haykıra haykıra inançlarını belirtmeleri son derece etkili oldu. İki baraka dolusu insan bu etkinin altında önce alkışlayamadı bile. Tıs çıkmadı önce. Sonra hep birden ayağa kalkıp, ''Yaşasın proletaryanın başkaldırışı, yaşasın barış, "Yaşasın Kronstadt denizcileri!" diye haykırdılar ve kasketlerini havaya fırlatıp hurra çektiler. İşin rengi bundan sonra birden değişti. Komite tam bir yol çatımında bulunuyordu. Şimdi komiteye silahlı bir destek de sağlanıyordu. Gerçi kulaktan kulağa gelen fısıltılarla Kronstadt denizcilerinin derin bir huzursuzluk içinde oldukları öteden beri söylenip duruyordu ama işin bu aşamaya yöneleceğini doğrusu hiç kimse düşleyemezdi bile. Komite durumu tümüyle ele almak, sorunu şimdi yepyeni bir aşamaya gelmiş boyutlarıyla irdelemek zorundaydı. Proletaryanın genel grevini silahlı bir ayaklanmaya dönüştürüp dönüştürmemek ya da genel grevi kaldırarak pazartesiden itibaren işbaşı yapılmasını sağlamak. 3 günde olayların böylesine baş döndürücü bir hızla gelişmesinden çok kişinin başının döndüğü besbelli oluyordu. Özellikle Kronstadt denizcileri konuşurken hem Sosyalist Devrimci Parti'nin yetkililerinin ve hem de Menşevik yönetimin yerel delegelerinin yüzü sapsarı kesildi. Onların bal mumuna dönen yüz uçukluğundan işin ne denli ciddi boyutlara doğru yöneldiğini kestirmek olasıydı. Bazıları kendi aralarında tartışmaya daldılar. Sanırım birkaçı gidip durumu parti üst yöneticilerine hemen iletmek istiyor. Bazıları da komite karar alıncaya dek hiç kimsenin yerinden kıpırdamaması görüşünü savunuyorlardı. Kendi topluluklarının komiteye ulaştırılmasını istedikleri görüşlerini belirten konuşmacılardan sonra komite hemen kendi arasındaki tartışmaya geçti. Tartışma proletaryanın önünde yapılıyordu ama artık bu tartışmaya dışarıdan hiç kimse karışmıyor, soluk almazcasına can kulağıyla tartışmaları ya da görüşmeleri izliyorlardı. Komite üyeleri de konuşmacıların hiç sözlerini kesmeden görüşlerini şimdi onların kendilerini dinledikleri gibi dinlemişti. Alışık olunmayan bir demokrasi kuralının nasıl başarıyla ve tümüyle onu oluşturan öğeleri bütünleyerek gerçekleştirdiğini ilk kez görüyordum. İki arada bir derede kalmış olan komitenin kendi arasında tartıştığı en önemli iki ana sorun vardı. Birincisi, proletaryanın geliştireceği bir genel grev, bugünkü gözlemlerin gösterdiğine bakılırsa bir isyana, kesin bir boğuşma niteliğine dönüşmek zorunda kalacaktı. Bunda tüm komite üyeleri tam bir görüş birliği içindeydiler. Hele Kronstadt denizcilerinin bir girişimi de söz konusu olursa, bu isyanın bir silahlı ayaklanma durumuna gelivermesi işten bile değildi. O zaman komite St. Petersburg garnizon kumandanı General Habalov'un ne gibi bir girişimde bulunabileceğini kestiremiyordu. Özellikle de askerlerin ve erlerin durumunun ne olacağı kesin bir biçimde bir türlü aydınlığa kavuşturulamıyordu. Ama bildikleri bir gerçek vardı. Bunda tüm komite üyeleri birlikteydiler. Yalnızca bisikletçi birliğinin kente dağılıvermesi proletaryanın isyanını kan deryası içinde boğmaya yeter de artardı bile. Bu nedenle komite güç dengesinin kendi lehinde olmadığını kesin bir biçimde vurguluyordu. Bir komite üyesi işi şöyle konuşmaya dek götürdü. Biz de tıpkı onların yöntemiyle çalışmalıyız kendimizi koruyabilmek için. Onların yönteminin temel direğini kurnazlık oluşturur. Hemen bir bildirgeyle genel grev kararımızı kaldırdığımızı duyurmalıyız. Bununla yetinmemeliyiz. Bu sabaha karşı Çar'ın muhafız alayı Pavlovski'nin bir varsayımsal saldırısını önleyebilmek için aramızda oluşturacağımız bir delegasyonu General Habalov'a göndermeliyiz. Bu delegeler generale genel grev kararının komitece kaldırıldığını, bununla yetinmeyip eğer fabrika ve işyerlerinin sayın patronları isterlerse, yarın yani pazar günü de fabrikalarını açarlarsa, biz işçiler çalışmak için fabrikaların önünde kendilerini beklediğimizi söylemelidir. Bu istem hemen yatsındı ama komitenin ikinci sorununun da bu olduğu ortaya çıkıyordu. Silahlı ayaklanma bir yana söylentiler gerçekleşme eğilimi gösterirse, proletarya kendisini kendi bölgesinde nasıl koruyacak? Hangi gücüyle? Her mahalleye bir karakolun düştüğü Viborg yerleşme bölgesinde doğrusuya, çarcı güçler hiç de zorluk çekmeden ellerini kollarını sallaya sallaya istedikleri gibi davranabilecekler. İstediklerini alıp götürecekler, istediklerini kendi barakalarının önünde hemen oracıkta kurşuna dizmekte hiçbir sakınca görmeyeceklerdi. Kendimizi nasıl koruruz? Besbelli ki hiçbir şeyin ortasında olunamayacak günlerdeyiz. Saldırı ya da kan içinde boğulup gitmek, iki uçtan başka bir seçenek olmayışı tüm ağırlığıyla Eylem Birliği Komitesi'nin omuzlarına abanıp kalmıştı. Belki de bu ağırlığı yüreğimin ta ortasında dayanılmaz bir biçimde duyarladığım için oturduğum yerden kalktım, yeniden tabloların bulunduğu duvarlara doğru yöneldim. Orada şimdiye dek görmediğim bir başka tabloyu gördüm. Yağlı boya bir tabloydu bu. Şöyle yazıyordu altında: Tuileries Sarayı, 10 Ağustos 1792. Bunun altına da kocaman kocaman harflerle demirci yazılmış. Anlamakta gecikmedim. Demirci Tuileries Sarayı'nda, demircinin karşısında Louis'lerin 16.'sı. Demircinin elinde alabildiğine oransız büyüklükte kocaman bir çekiç omuzuna vurmuş. Tablonun içine demircinin nasıl sığdığına şaşıp kalıyor insan. Demirci omuzunda çekici, coşkuyla sarhoş, kendine güveni kendisine bir ağaç gibi fışkırmış. Yaşamın tüm sevinciyle konuşuyor kralın karşısında, mantosu sanki rüzgarda uçuşuyormuş, sanki bir şeyin üzerine doğru koşuşuyormuşçasına. Çevresinde Paris proleterleri, emekçiler, bir de karısı demircinin. Louis'lerin 16.'sı koltuğuna bir sinek gibi yapışmış, elindeki asasıyla birlikte demircinin karşısında ufaldıkça ufalmış. Baraka'daki bu resimleri yapanların ölçekleri, bu türlü kullanmaları insanı çok şaşırtıyor. Demirciyi bunca heybetli kılan ölçüler, kralda nasıl olup da bunca küçülüp onu yine de son derece belirgin kılabiliyor, insan dehşetli şaşırıyor doğrusu. Kralın yüzü kül gibi solgun, alabildiğine ölü, ama bu ölülüğünde korkuyla bakan bakışları pırıl pırıl kralın. Ah bu tablo, gerçekten beni hepsinden çok etkileyen işte bu tablo oldu sanırım. Şöyle diyordu demirci sanki krala: Sir, demirciyim ben, işte karım, o da gelen bu halkla birlikte, zır deli karım benim. Tuileries Sarayı'nda ekmek bulacağını sanıyor tıpkı ötekiler gibi. Üç çocuğum var ve ben sersefilim, hepimizin kardeş olduğuna inanıyoruz ve bazen bir büyük düşün heyecanıyla coşuyoruz. Yaşamak, yalın tutkulu, kötü hiçbir şey demeden ve çalışarak onurlu bir aşkla sevilen kadının yücelten gülümseyişi altında. İşte böyle yaşamak ve hiç eğilmeden sizin önünüzde, tüfek ocağın üstünde çakılı kalıp giderken öylece, kendi kendime aklımda kaldığınca, yarım yamalak bu dizeleri mırıldandığımda, tabloyu yapanın, Rimbaud'un Demirci adlı şiirini bildiğini düşünüyorum birden. Benim tabloyu alabildiğine incelediğimi, üstünde kendi kendime düşündüğümü gören genç bir proleter, özgün giysisi içinde hemen kulağımın dibinde, ''Biliyor musunuz?'' diye konuştu. ''Bu tabloyu boş zamanlarımda incelemek için salt buraya bu nedenle geldiğim çok olmuştur.'' Başımı çevirip baktım. Hemen yanımda duruyordu ve boydan boya inceliyordu tabloyu sanki ilk kez görmüşçesine. Kendisine baktığımı görmemiş gibi konuşmasını sürdürdü. Ama en çok şaştığım şey şu oluyor tabloda. Biz proleterleri simgeleyen şu güçlü, kızıl sakallı, yakası bağrı açık, bir dağ gibi heybetli demirci için tutup da şuncacık kralı koltuğundan kaptığı gibi havaya fırlatmıyor. Ben olsam böyle yapardım. Kral hazretleri havada samurdan kürkü içinde uçarken demircinin karısı da kasıklarını tuta tuta çatlarcasına gülüyor gösterirdim. Sonra bana döndü. Kadife yumuşaklığındaki bakışlarını boydan boya yüzüme dikerek konuştu. Bizim çarın resmini yapmayı düşünüyorum size söylediğim gibi. Deminden beri tabloları izlediğinizi görüyorum. Görsel sanatın bu kolundan iyice anladığınızı sanıyorum. Sanırım St. Petersburg Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Evet, öyle dedim. Öyleyse düşüncemi daha rahat sorabilirim size yoldaş. Ben demin size söylediğim gibi bir resim çizersem, sizce yoldaş bir kopyacı mı olurum? Devrimin yazgısını belirleyecek tartışmaların yapıldığı 25'i gecesi, 17 ya da 18 yaşında genç bir proleterle resim sanatı üstünde konuşmak, belki çok kişiye anlamsız, aykırı bir tutum gibi gelebilir. Proleterler her şeye gereksinim duyuyorlardı. Yarınları yaratacak devrime hazırlıklarının kendi doğasal yapılarından coşa coşa kaynaklandığını, bu genç proleterin komün tabloları karşısındaki tutkusu kadar hiçbir şey bundan daha iyi vurgulayamazdı. Ne ki o zaman henüz bilmiyordum. İleride beyazların generali Yudenich'e karşı Petrograd'ı savunan bir proleterin koltuğunun altında Poincaré'in bilimlerin değeri yapıtını tutarken öteki elinde tüfeğiyle gözcülük ettiğini daha sonraları da görüp izleyecektim. Bu genç, yakışıklı, bir şiir kadar ince proletere o gece ne yanıtlar verdiğimi anımsayamıyorum. Ama eni konu sanattan, devrimi anlatan sanatın öğelerinden, Tolstoy'dan, Lermontov'dan, Çernişevski'den söz ettiğimizi biliyorum. Genel grev konusunda kararın alındığını öğrendiğimizde dışarıya çıkıp Viborg'u gezerken sanırım bana Puşkin'den bir iki şiir de okudu. Ben de ona Nekrasov'dan dizeler okudum. Tüm kardeşçe, dostça, yoldaşça ortaklığın, coşkunun içinde bu genç proleterin yüzüne baktığımda noktalanan, yudum yudum kendini belirleyen bir acıda belleğimde o günkü gibi canlı, bir nabız gibi atıyor. Ah diyordum kendi kendime, Çar'ın saraydan kovuluşunun resmini yapmak isteyen Putilov fabrikalarının bu narin işçisinin kim bilir belki de yarın Çar'ın kurşunuyla yüzü paramparça olacaktır. Sonra başımı kaldırıp demirci tablosuna bir kez daha bakıyorum. 10 Ağustos 1792, Tuileries Sarayı. Komite sabaha doğru aldığı kararı duyurdu. Bu karar gereğince 26'sı sabahından itibaren genel grev kararı kaldırılıyordu. 26'sı sabahı pazardı. Bu durumda Viborglular ve tüm St. Petersburg çalışanlar 27 pazartesi işbaşı yapmış olacaklardı. Garnizon kumandanı Habolov'un tanıdığı sürenin bitmesine bir gün kala. Komite kararını almadan önce oldukça sıkıntılı bir durum daha yaşandı. Tüm barakadakiler olayı bir bakıma derin bir merakla izlediler. Komitenin kendi arasındaki tartışmaların bittiği, artık oylamaya geçileceği bir zamanda baraka kapısının ardına dek açıldığını gördük. Kalın kaputlukları içinde 20-25 kişi komitenin önüne gelinceye dek kendilerine yol açmakta zorluk çektiler. Birçok kişi ayağa kalkarak ve yana çekilerek bu tepeden tırnağa silahlı kişilere yol açtılar. Başımı çevirip dışarıya baktığımda bir o kadar işçinin de içeriye giremeyip dışarıda beklediklerini gördüm. İçlerinden 3 ya da 5 kişisi kendi arasındaki tartışmayı bitirmiş, artık oylamaya geçmek üzere olan Eylem Birliği Komitesini selamladılar. Tepeden tırnağa bir güzel silahlanmış bu işçileri hemen hemen herkes hayretle izliyordu. Kalpaklarının altındaki fişeklikleriyle, bellerinden sarkan kasaturaları ve omuzlarındaki tüfekleriyle insan ilk bakışta hiçbir şey anlamıyordu bu insanlardan. İşçilerden birisi şunları söyledi komiteyi selamladıktan sonra: St. Petersburg Eylem Birliği Komitesi'ne aldığımız önlemleri iletiyoruz. Bu gecenin sabahına doğru Çar'ın muhafız alayı Pavlovski'nin bölgemize karşı olası bir saldırısı karşısında bizler, kendi aramızda oluşturduğumuz milis kuvvetleriyle bölgenin savunmasını üstlendik. Bunun için şu önlemleri aldık. Tüm Viborg karakollardan temizlenmiştir. Ne yazık ki kızıl koruyucularınız kendilerine silahla karşı koymak girişiminde bulunan bazı polisleri zararsız duruma getirebilmek için öldürmek zorunda kalmışlardır. İşte ilk kez kızıl koruyucuların varlığını o gece 25'i gecesi kendi gözlerimle görüp tanıyordum. Devrim tarihimizde daha sonra son derecede etken işlevler ve girişimler yüklenecek olan Kızıl Koruyucular işte böyle kendiliğinden ve kaçınılmaz bir zorlamanın sonucu olarak ortaya çıkıyorlardı. Bir kez de ortaya çıktıklarında artık onları kimsenin önceki durumlarına getirmelerine olanak yoktu. Apaçık bir gerçekti. Proletarya silahlanıyordu. Artık silahlı karşı koymaya doğru yöneliyordu proletarya kendini korumak için. Gerek Kronstadt denizcilerinin girişimleri, gerekse şimdi kızıl koruyucuların bu kendiliğinden oluşmuşluğu, bu gelişmenin, bu tırmanmanın en belirgin örneklerini veriyorlardı bize. Polisleri öldürmek zorunda kalmışlardır. Sözü üstüne başımı kızıl koruyucudan çevirip birden komiteye baktığımı anımsıyorum. Tüm komite üyelerinin yüzü beti benzi sapsarı, soğukkanlılığını en başarılı biçimde koruyabilen Boris Vasilievich. Ama asıl parti delegelerinin kıpırdanışını görmek gerek. Sanki barakayı Çar'ın subayları basmış gibi hemen derlenip toparlanıp gitme buradan uzaklaşma isteklerini belli ediyorlar. Ama kızıl koruyucuların sözcüsü hiçbir şeyi görmeden, hiçbir şeyi fark etmeden karpit lambasının altında gölgesi daha da büyüyerek konuşmasını sürdürüyor. Polis karakollarını belli uzaklıklarla destekleri altında tutan jandarmalar da tümden bölgemizden temizlenmişlerdir. Bu temizlenmişlerdir'in ne anlama geldiğini kendi kendime tüm barakadaki ötekiler gibi düşünürken sözcü konuşmasını aralıksız sürdürüyor. Komiteye şunu kıvançla bildiririz ki bu girişimimizde jandarma erlerinin birçoğu bize yardım etmiş ve kendi subaylarını kendileri tutsak edip bize teslim etmişlerdir. Bu jandarma yoldaşlarımız bununla da kalmadılar. Bize silah depolarının yerlerini gösterip yeterince silah ve mermi elde etmemizi sağladılar. Teslim olmamak için silahına sarılan birkaç subay da öldürülmüştür. Baraka sanki fırtınaya tutulmuş gibi ama hiç kimse bu kasırganın ortasında kımıldamıyor. Kızıl koruyucu işçisinin sözleri böyle bir ortamda barakaya tepeden inen top gülleleri gibi düşüyor. Viborg yerleşme bölgesinin eylem birliği komitesini bilgilendiririz. Viborg mahallesinin bu gece kendiliğinden oluşturduğu kızıl koruyucuları bölgeyi tümüyle polis ve jandarmadan arıtmış bulunmaktadır. Düşman tümüyle bölgemizden sürülmüştür. Kızıl koruyucuların ellerine yeterince birçok proleter yoldaşımızı silahlandıracak kadar malzeme ve silah geçmiş bulunmaktadır. Bölge tümden barikatlarla korunmak için çalışmalar yürütülmektedir. Kızıl koruyucu yoldaşlarınız şimdiden siper kazma işlerini başarıyla sürdürmektedirler. Bundan sonrası için Kızıl Koruyucular Eylem Birliği Komitesi'nin kararını beklemektedirler. Boris Vasili yoldaş, koruyucu işçi militanı dinledikten sonra oldukça sakin görünmeye çalışarak, ''Yoldaş'' dedi, ''anlattıklarınızı hepimiz çok iyi kavradık. Şimdi biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz. Niçin yaptığınızı da biliyoruz. Bundan ne gibi sonuçlar doğabileceğini düşünecek olan komite, şimdi ortaya çıkan bu yeni durumu da değerlendirerek, açık oylamayla alacağı kararı tüm St. Petersburg proletaryasına duyuracaktır. Şimdi siz ve öteki kızıl koruyucu militanlar bizim kararımızı bekleyeceksiniz.'' Genel grev kararının kaldırılmasına işte en çok şaşıranlar bu kızıl koruyucularla Kronstadt denizcileri oldular. İşçi örgütlerinin konuşmacı delegeleri derin bir sarsıntı içine düştüler. Başları önündeydi hepsinin. Komite kararını net bir biçimde açıklamıştı. Tüm St. Petersburg proletaryasına pazartesi günü işbaşı yapmalarını buyuruyordu. Ne ki kararında son durumla ilgili olarak da kızıl koruyucuların adını etmeden bir saldırı olasılığına karşı Viborgluların kendilerini korumak için aldıkları önlemleri onayladıklarını belirtiyordu. Bunun anlamı açıktı. Eylem Birliği Komitesi kızıl koruyucuların girişimini tanıyordu. Tanımakla kalmıyor, eylemlerinden dolayı doğacak sorumluluğu da üstleniyordu. Temelde bu durum komitenin de çelişkisini vurguluyordu. Nasıl olacaktı yani? Hem proletarya hem karşı güçler bunca karşılıklı öldürgen davranışlardan sonra hiçbir şey olmamışçasına pazartesi günü bıraktıkları düzeni bıraktıkları yerden alıp yeniden birlikte yaşamaya nasıl koyulacaklardı? Bu konuda hiç kimse doğru, yalın, duru düşünceler getirmiyordu. Bolşevik Parti dışında öteki partilerde gözümlenen tek davranış korku, telaş, sinme duygularının ağır basmasıydı. Aslına bakılırsa Bolşevik Parti'de işin bu aşamaya birdenbire böylesine hızla tırmanacağını kesin olarak saptayabilmiş değildi. Bunun bir nedeni de şuydu. Şubat eylemleri başladığında birincil derecede parti yönetiminde ağırlıkları olan liderler kadrosuyla etkin birçok Bolşevik militan ya ülke içinde, Sibirya'da ya da dışarıda sürgünde, belli bir bölümü de kilit üstüne kilit kalelerin hücrelerindeydi. Komitenin kararıyla birdenbire her şey düşüveriyordu. Tüm göstericiler, amacını belirlemeye çalışan eğilimler yapayalnız kalıveriyorlardı. St. Petersburg proletaryası ileride bulunacağı, yaşayacağı binbir savaşım içinde hiçbir zaman bu geceki kadar kendini yalnız ve öksüz duymamıştır. Bu olayı o gece belleklerimizden bir daha hiç silinmeyecek yoğunlukta yaşadık. Genel grev kararının kaldırılması, karşı karşıya düşmüş iki ordudan birinin beyaz bayrağı kaldırması anlamına geliyordu. Bunun bilincindeydi St. Petersburg proletaryası. Bu yenilginin yalnızlığını sabaha dek uzanan sokaklar boyu kimsesizliğini kendi komitesinin aldığı karar kadar hiçbir şey ona bu edilgenlik acısını kanırta kanırta yaşatamadı. Ülkemizi bir taraftan Almanlar, bir taraftan İngiliz, Fransız emperyalistleri kuşatmış, Ukrayna'dan Urallara, Riga'ya dek düşmanlıklarla çepeçevre sarılmışken bile... Bir taraftan Denikin Tuna'yı almış ve Moskova kapılarında görünmesi için artık önünde hiçbir ciddi güç kalmamışken, diğer taraftan da General Yudeniç ordularıyla St. Petersburg varoşlarını zorlayıp Gatchina'ya dek gelip dayanmışken bile Rus proletaryası bu geceki kadar kendini yalnız, kendini güvensiz bulmuyordu. Kerenski döneminin başbuğu Kornilov'un St. Petersburg üzerine yürümesinde kendi seçtiği hükümetin kendisine böylesine arkadan hançer sallaması bile bu geceki kadar kahırlanmamıştı. Çünkü her şeyi yeniden yaratmak, her şeyi yeniden düzenlemek, her şeyi temelinden değiştirmek için atılım yapmaya, sonuna dek dövüşmeye, savaşın vermeye hazırlanan proletaryayı. Partiler, tüm siyasal kuruluşlar, tüm destekçisi örgütler, kendi komitesi bile terk ediyordu. Her şey, herkes terk ediyordu onu. Kim söyledi bilemiyorum ama baraka sanki bir cenaze varmış da o çıkıyormuş gibi ağır ağır boşalırken duyduğum bir söz bu durumu bir bakıma özetleyiverdi. Çardan korkmuyoruz biz, biz kendimizden korkuyoruz. Ne yapılacağını hiç kimse kestiremiyordu. Ama bilinen, kuşku taşımayan bir gerçek daha vardı. 25. günün genel grev kararını alan komitesine tam bir bağlılıkla uyan St. Petersburg proletaryası, hiç kuşkusuz genel grevi kaldıran kararına da aynı güvençli denetim içinde uyacaktı. 7. Devrim halkın kendisindedir. Ünlü birkaç kişinin varlığında değil. Saint-Just. 3 Mayıs 1794. Konvansiyona. 26 sabahı güneş Viborg mahallesine bir iceberg gibi doğdu. Karşımda buzdan bir dağ gibi dikilen güneşi şaşkınlıkla izledim. Yanımda Çar'ın sarayından kovuluşunun resmini yapmayı tasarlayan genç arkadaşım Alexi de vardı. Belki diye geçirdim içimden. Alexi 26'sı sabahı bir iceberg gibi doğan güneşin resmini de yapmayı düşünüyordur şu anda. Tablonun adını da şöyle koyardı sanırım. St. Petersburg proleterlerini kendi komitelerinin bile terk ettiği sabah ve güneşi. Barakalar boşaldığı zaman dışarıda Simenon'la karşılaştık. Yanında partili yoldaşlarla bölge parti temsilcilerinden bazı arkadaşlar vardı. Bana doğru yönelerek, "Haydi Georgi," dedi, "artık gidelim, komite en doğru kararı aldı." Birden, "Sanmıyorum Simenon," dedim. "Nasıl yani, genel grevin sürdürülmesi yönünde mi karar almalıydı komite?" Onu da kesin bir biçimde bildiğimi söyleyemem ama Viborgluların bu kararı benimsediklerini ve onayladıklarını sanmıyorum dedim. Simenon o zaman gülümseyerek, neyse Georgi dedi, bunu yolda tartışırız. Tüm partilerin karşı çıktığı bir politikanın izleyicisi durumunda olamaz bir komite. O zaman ben kendisine burada kalacağımı söyledim. Bu kararıma arkadaşım Simenon son derece şaşırdı. Bir aralık bu gece bu bölgenin türlü tehlikeler içinde olup olmadığını iyice kendimde kavrayıp kavrayamadığımı sordu. Onu da bilmediğimi söyledim. Olabilir de olmayabilir de ama buradan ayrılmak istemiyorum. Amacım bir kahramanlık öyküsü yaratmak değil kendime. Polislerin, subayların ve de karakolların basıldığı bir bölgede kalmanın birçok sakıncaları olduğunu kavrayamayacak kadar durum değerlendirmesi yapma olanaklarından yoksun değilim kuşkusuz. Ama ben gitmek istemiyorum. Burada Alexi ile birlikte ve kızıl koruyucuların bulunduğu yakada kalmak istiyorum. Tüm bunları yalnızca kendi kendime mi yoksa Simenon'a da yüksek sesle söyleyip söylemediğimi bilmiyorum. Yalnız Simenon'un şunları söylediğini biliyorum. Dikkat et Georgi Vasilievich, yanlış bir tutum içindesin. Sol bir deliliğin hummasına yakalanmış olmayasın. Bu humma korkunç bir bunalımdır Georgi Vasilievich. Tüm öteki partilerden daha çok edinimlidir bizim parti bu hastalığın karşısında. Halktan partilerden, proletaryanın kendi komitesinden bile kişi kendini daha solda bulmaya, öyle bir akıma doğru sürüklendiğini sezmeye başlarsa, sol sapma ya da goşizm hastalığına, bu sonu kesin kes ölümle biten hummaya yakalanıp yakalanmadığını kendi kendine hemen her zaman yitirmeden sormalıdır. Simenon'u yanıtlayıp yanıtlamadığımı bilmiyorum ama kuşkusuz kendimi yalnız buluyorum. İşte tıpkı şimdiki St. Petersburg proletaryası gibi. Buraya gelirken bir ordugaha benzeyen, yaralılarıyla, ölüleriyle, savaştan dönmüş bir ordugaha benzeyen Viborg şimdikinden daha diri, daha canlı, daha kıvançlıydı. Ama şimdi kolu kanadı kırılmış bir kuş gibi burada kalmayı yeğliyorum. Ne olup biteceğini merak ettiğimden ya da kendime bir kahramanlık öyküsü yaratmak istediğimden değil. Örgütlerin bile yetişip kurtaramadığı yalnızlığımızda ileride kendi kendime açıklamasını yaparken utanacağım bir davranışta bulunmamak için. Salt bunun için işte yalnızca. Simenon'la kucaklaşıyoruz. Simenon öfkeli, yanındaki parti temsilcileriyle birlikte uzaklaşıyor. Yalnız ayrılmadan önce ona sıkı sıkı Vladimir Ivanoviç yoldaşın karısı Agrafena'ya uğramasını, kocasından edineceği bilgileri kendisine aktarmasını tembihliyorum. Olur olur dercesine başını sallayıp mahallenin karanlığı içinde gözden yitiyor arkadaşım Simenon. Viborg'u şimdi derin bir hayretle izliyorum yanımda Alexi birlikte dolaşırken. Viborg barakalarına çekilmiş gibi. Viborg şimdi barakalarda ve izbelerinde bir yürek gibi atıp geleceği biçimlendiriyor düşüncesinde. Çok kişi barakaların kapısını kapıyor. Birden gözümün önüne akşam geçerken bir erin elinden nasıl kurtulduğunu anlatan yaralı, orta yaşlı proleter geliyor. Şimdi diyorum kendi kendime, uyumuyordur ve kocaman kocaman bakışlarıyla gözleri tavanda bugün ölümün elinden nasıl kurtulduğunu düşünüyordur. Viborg'un köprüler bölgesine yaklaştıkça kızıl koruyucuların nasıl çalıştıklarını gördük. Onlar komitenin kararına karşın çalışmalarından hiçbir şey azaltmadan kenti savunmak için tüm güçleriyle çalışmalarını sürdürüyorlardı. Gerçi komitenin kararının açıkçası kızıl koruyucular üzerinde de olumsuz bir etkisi olmuştu ama silahını bırakanların sayısının çok olmadığı, önemsenmeyecek kadar az olduğu söylendi. Özellikle siper kazımında çalışıyorlardı. Pavlovski alayının bu köprüler bölgesinden geleceğini varsaymaları çok doğaldı. Başkaca bir yöntem uygulayıp Çar'ın alayının Viborg'u basması pek olası değildi. Bazıları siper kazarken, bazıları barikatlar oluşturuyor, kimileri de buz üstünde yaktıkları ateşin karşısında ısınıyordu. Çalışmaktan yorulan ya da soğuktan eli donanlar gelip bu ateşin karşısında bir süre dinleniyor, ısınıyor, sanki yeniden güç kazanmış gibi ya siper kazımına ya da barikatların oluşturulması çalışmasına yeniden katılıyordu. Aralarında şakalaşanları görmek insanın tuhafına gidiyordu. Birkaçıyla konuştuk. Yoldaş dedim, Pavlovski alayının bir baskını karşısında ortaya çıkacak bir çatışmanın sonu nasıl gerçekleşir sence? Kızıl alevlerde yüzü iyice belirgin kızıl koruyucu soruyu, yeniliriz diye duraksamadan yanıtladı. Yalnız bizim hesabımız yarım saat dayanmaya göre saptandı. Nasıl? Pavlovski alayının karşısında buraya ilk saldırısıyla bizim son kızıl militanın sıkacağı son kurşun arasında bir yarım saatlik zaman dilimi koyabilirsek işte o zaman her şey Habolov'un düzenlediği gibi gerçekleşmeyebilir. Anlayamadığım için yeniden sordum. Nasıl yani? O zaman güldü. Biz bizim huyumuzu iyi biliriz yoldaş dedi. Bir yarım saat dayanabilirsek bizi yalnız bırakmayacak kadar özverisizdir bu çıkarcı proleterler. Bir süre konuşmadık. Bu kez o bize sordu. Silah kullanmasını biliyor musunuz? Yanıtımız olumsuzdu. Omuzlarını kaldırıp indirdikten sonra omuzunda silahı kazma işini bıraktığı yerden sürdürmeye başladı. Yürüyüşümüzü St. Petersburg'un öbür yakasına doğru sürdürdüğümüzde Viborg'un bu uç bölgelerinde bu kez kızıl koruyucuların daha kalabalıklaştığını, kendilerine yardım edenlerin de daha çoğaldığını gördük. Ve de şimdi nerede olduğunu kesin bir biçimde anımsayamadığım bir bölgede Alexi ve öteki başka bazı yoldaşlarla birlikte biz de toprağı kazmaya, kazılan siperlerin içinden toprakları taşımaya başladık. Sabaha doğru ise kalabalıkların barakalarından yavaş yavaş nasıl çıkıp bu çalışmalara katıldığını görecektim. Kadınlı erkekli çoluk çocuk sessizce ama tüm güçleriyle yoğun bir çalışmaya girdiler. Arkamız gittikçe kalabalıklaşıyordu. Viborglular gittikçe daha çok yığınlaşarak çalışmalara koyuluyorlar. Kızıl koruyucularının denetiminde buzların üstünde tüm güçleriyle siper kazıyor, barikatlar örüyor, toprak taşıyor, yığınaklar oluşturuyorlardı. 26'sı sabahı bir iceberg gibi doğan güneş, işte St. Petersburg proletaryasını böyle arı gibi çalışır, siperlerini kazarken buldu. General Habolov da tıpkı St. Petersburg proletaryası gibi uyumamıştı o gece. Kentin öteki yakasındaki hazırlıkları sık sık gözden geçirmiş, hiç aralıksız zaman zaman kendisi denetlemişti. St. Petersburg'un merkezi olan Perspektif Nevski'de akla gelebilecek tüm önlemleri almıştı. Nevski'ye enlemesine boydan boya zincirler gerilmişti. Zincirlerin kalınlığı karşısında insanın nutku tutuluyordu. Zincir halkaları normal bir insanın beli kalınlığındaydı. Nevski'ye bu zincirlerden enlemesine belki 8-10 dize dizilmiş, her dizinin arkasına 3'er adım aralıklarla ellerinde otomatik tüfekler, güvenilir polis ve erler yerleştirilmişti. Bu zincir ve insan barajının hemen arkasında ise yine zincir ve dikenli tellerle örülü bir başka engel oluşturuluyor. Burada erlerin sayısının daha yoğunlaştığı, havan tipi topların özenle yerleştirildiği gözleniyordu. De ki önlemlerin tümü bu kadar değildi. General Habolov ve kurmayı özellikle köprüler bölgesinde son derece özenle kendilerinin de denetledikleri önlemler almışlardı. Proletarya 26'sında da gösterilerini sürdürmek isterse kentin bu yakasına geçebilmek için kesinlikle köprülerin üzerinden geçmek, köprüleri aşmak zorundaydı. İşte köprülerin kendilerinin bulunduğu yakasında köprü başlarını hem zincirlerle hem birkaç dizi tel örgülerle donatmışlar, hem de bunların arasına belli aralık ve uzaklıkta mitralyözcü erleri yerleştirmişlerdi. Köprülerin ortasına dek gelebilecek olan proletarya buradan kesin kes bir adım daha atamayacak. Eğer böyle bir girişimde bulunursa mitralyözlerin kurşunları içinde köprülerin üzerinde yığılıp kalacaklardı. Tüm bu önlemler dış düşmanlara karşı alınabilecek önlemler için genelkurmayca daha önceden hazırlanmış ama şimdi 25'i akşamından itibaren önlemler planının raporuyla bu hazırlıklar birleştirilerek yürürlüğe konmuştu. Gerçekten de köprüler aşılabilir olmaktan kesin kes uzaktı. Ama Habolov en kötü varsayımı da düşünerek bu köprülerin aşıldığında kentin içinde köprülerin hemen gerisinde kenti tümden bir zincirler halkası içine alan bir zincir ve demir zırhına bürüyen önlemleri titizlikle almış ve uygulamıştı. Tüm garnizonu da alarma geçiren Habolov için bir tehlikeden söz etmek olanaksızdı. Garnizonuna bağlı birliklerin başında en güvendiği, çara bağlılıklarından hiç kuşku duymadığı subaylar bulunuyordu ve 200 küsür bin silahlı kişi bu demirden zırha bürünmüş kentin gerisinde saldırıya geçebilmek için verilecek emri bekliyorlardı. 26'sı sabahı Viborglular kentin öteki yakasını işte böyle demir ve silah zırhının içinde gördüler. Ellerinde kazmaları, kürekleri ve omuzlarında silahlarıyla bu dehşet verici görünümü daha yakından izleyebilmek için gittikçe daha çok toplanmaya, daha çok yaklaşmaya başladılar. Nasıl çoğala çoğala büyüdüler anlatmak olanaksız. En önde kadınlar vardı ve de çığ gibi büyüyerek sanki bir mıknatısın bir demir parçasını kendine çekmesi gibi köprüler bölgesine yaklaşmaya başladılar. Ne komitenin genel grev kararını kaldırması, ne gösterilerin yasaklanmış bulunması, ne pazartesi günü işbaşı yapma zorunlulukları akıllarının köşesinden geçmiyordu. Ve kazma kürekleri, kızıl koruyucularının ellerinde tüfekleriyle gelip Nikola Köprüsü'nün önüyle Trinite Köprüsü'nün başında durdular. Her iki taraf 26'sı sabahı işte böylece birbirlerini yakından görüp süzdüler. Soluk almadan birbirlerine öylece baktılar bir süre. Viborglular köprüleri geçemeyeceklerini anladılar. Ama yine de köprülerin öteki yakasında kızıl bayrakları açtılar. Karşı taraf o zaman daha da alarma geçti. General Habolov'un telefonu çaldı ve General Habolov'un telefonu birçok öteki başka telefonları çaldı ve telefonlardaki herkes durup beklediler ve bekleyenlerin hepsi olayı öğrendiler. Viborglular köprüler bölgesine gelmişlerdir ve kızıl bayraklarını az önce açmışlardır. Öylece durmaktadırlar. Sanırım çok bir zaman geçmedi. Köprü başındaki proleterler Neva'ya baktılar ve yüzleri güldü. Neva büyülü bir at gibiydi altlarında. Neva hiç bu kadar güzel olmamıştı. Neva donmuştu. Ne Habolov'un planında, tüm önlemlerinde Neva'nın donması olayına yer verilmemişti. Donan Neva'nın sırtına atlayan proleterler köprülerin başına yerleştirilmiş erlere ellerini kollarını sallayarak karşıya çıktılar. Ve Neva o kadar proletere sırt verdi gık demeden. Kadın kız ve erkeğiyle yaşlı genç on binlerce proleter Neva'nın sırtından atlayıp bir sel gibi iki koldan kentin merkezine doğru yürümeye başladılar. Kızıl bayraklarının altında. Köprü başlarını tutanlar denizin ortasında küçük adacıklar gibi kalıverdiler birden kendi korkuları ve yalnızlıklarıyla. Hepsi silahlarından arındırıldılar. Kentin en önemli bölgelerinden biri olan Sadovaya bölgesine gidenlerle merkeze yürüyenler Perspektif Nevski'ye girmeden birleşip duraladılar. Bir ırmağın iki kolu gibi. Ve karşılarında Perspektif Nevski duruyordu. Kat kat güçlendirilmiş mitralyözleri, topları, zincirleri ve dikenli tel örgüleriyle. Bu zırhtan kent proleterlerin kendisine daha çok yaklaşmasından korkmuş gibi karşısında duranlara ateş kusmaya başladı. İlk mitralyöz seslerinin taramasında 40 kişi hemen oracıkta düşüp öldüler ve ötekiler mitralyözün ne denli güçlü bir silah olduğunu delik deşik edilmiş arkadaşlarının vücutlarından görüp öğrendiler. Bu gözlem onları kafalarına soktuklarını gerçekleştirmekten alıkoyamadı çarcıların beklediği gibi. Gerilediler, özellikle kadınlarını geri çektiler ve sonra kol kola girip bir kez daha yürüdüler. Amaçları erlerin karşısında göğüslerini açıp vurulmalarını istemek, onları kendi acımasızlıkları içinde kıskıvrak yakalayıp dize getirmek. Biliyorlardı ki merhamet ve akıl bir kıvılcım gibi bu erlerin benliğinde bir çakarsa işte o zaman her şey birdenbire ve bambaşka bir biçimde değişir. Ne ki Pavlovski alayının erleri hiç de kendilerini böyle bir duyguya teslim etmeye niyetli görünmüyorlardı. İkinci yaklaşımda da proleterler dikenli teller önünde delik deşik yuvarlanınca işte o zaman artık bu demirden zırhın ve ateşin önünde kızılca kıyamet koptu. 3. kaset 1. yüzün sonu.